Ayrım 21.
İşlerimiz ne olacak? Doktorluğu bırakacak mısın? Bir saat mesafede oturursak ne diye bırakayım? Haftada birkaç gün gider gelirim. Sen de öyle yaparsın. Bu yaştan sonra her gün işe koşturmayı sen de istemiyorsun zaten. Bu koca ev ne olacak? Beğendiğimiz bir ev bulursak bunu satar onu alırız. Joe her zaman işleyen formülü uygulamıştı. Madem öyle düşünüyorsun kendi işini kendin hallet. Birkaç uygun ev bul gider bakarız demişti. Zaman içinde ailenin bu konuyu unutup gideceğini düşünüyordu ama bu kez yanılmıştı. Birkaç ay sonra aile New York'un 1-2 saat dışında geniş arazileri olan 3-5 evi göstermek için Joe'nun karşısına dikildi. Gidip evlere baktılar. Gerçekten de hepsi orman içinde şahane evlerdi. Hele işlerinden biri Bedford'da 8-9 dönümlük bir arazide muhteşem orman manzarası olan, içi çok iyi planlanmış 3 katlı bir evdi. Parası da çok uygundu. Townhouse'ların iyi pazarlayabildikleri takdirde bu evi aldıktan sonra artacak parayla kent içinde bir başka küçük daire bile alınabilirdi. Joe bir kelepir buldu muydu kaçırmak istemezdi. Aileen kocasının bu yönünü bildiği için üstüne fazla yüklenmedi, işi onun uğruna bıraktı. Zaten o sıralarda Aileen kendini yeni bir hastanın iyileşmesine adamıştı. Banliyö'deki evi almak için kurt artık Aileen'in değil Joe'nun kafasını kemiriyordu. Bu hastayı sana yolladığım duyulursa başım Payne White'na belaya girer demişti Baker. Neden? Oradan bana yollayıp da iyileştirmediğin bir vaka mı varmış? Mesele o değil biliyorsun. Adamlarla dalaştın. Dekana bile yapmadığın kalmadı. Onlarla dalaşmak benim mesleki becerilerimin göstergesi olamaz. Ben de öyle düşündüğüm için yolluyorum sana bu rahibeyi. Çekilmez birisin. Keçi gibi inatçısın. Ama sen bu kadının son şansısın. Kadın da senin son şansın. Aptal aptal konuşma. Pine Whitney'den başka hastane mi yok koca şehirde? Kapımın önünde hastalar kuyruk oluyor Baker. Olabilirler ama senin Pine Whitney ile ilişkilerini bozduğun için çok üzüldüğünü halt etmişsin sen. İstemem, yollama hastanı. Yolluyorum, bu iyiliğimi unutma. Gözlerim üstünde olacak. Hastane törelerini alt üst etmek yok. Hastayla özel ilişki kurmak yok. Samantha olayını unutturman için bu hastayla başarı sağlaman lazım. Kendine başka bir köle doktor bul. Çat diye kapattı telefonu Aileen. Bir hafta boyunca evde sinir küpü gibi dolaştı. Tayibe bile teyzesinin gerginliğini fark etmişti. Nuri, Şerife, Alex, Tayibe ayak altında dolaşmamaya çalışıyorlardı. Joe sinirlenmesin diye para lafı etmez olmuştu. Nuri, Aileen muayenehaneden yukarı gelir gelmez ona bir kadeh beyaz şarap ya da buzlu bir gin tonik getiriyordu hemen gevşemesi için. O hafta içinde bir akşam New York'u ziyaret etmekte olan Joe'nun ağabeyiyle karısıyla birlikte kentin batı kıyısında rıhtım üzerindeki balıkçı lokantalarından birine gittiler. Soğuk beyaz şarap ve istakoz ısmarladılar. Aileen'in keyfi yerine gelmişti. Güle oynaya yemek yerken biraz ötelerinde bir ardebe koptu. Bağıra çağıra iki adam bir zenciyi suya ittiler. Zenci nefes nefese kafasını sudan çıkardıkça adamlardan biri zenciyi tekrar suyun içine itiyordu. Aileen bir anda yerinden ok gibi fırladı, su kenarına koştu ve zenciyi suya iten adamları tekmelemeye başladı. Joe ve kardeşi bir an donup kaldılar, sonra onlar da yerlerinden fırlayıp Aileen'in peşinden koştular. Joe Aileen'in koltuk altlarından, ağabeyi de bacaklarından yakalayarak zor kaçırdılar olay yerinden. Masalarına geri döndüklerinde Joe karısını azarlamaya başladı. ''Başımızı belaya mı sokmak istiyorsun? Ne işin var senin kavganın ortasında?'' Görmediniz mi zenciyi öldürüyorlardı. Sana ne Allah'ın zencisinden. Kim bilir hangi uyuşturucu kaçakçısının adamıdır. Gitmeseydin boğulmuş olabilirdi. Sen de bıçaklanmış olabilirdi. Deli misin nesin sen Aileen? Ben insan hayatı kurtarmaya yemin etmiş bir doktorum dedi Aileen. O gece eve döndüklerinde Joe neden bu ara bu kadar sinirlisin diye sordu karısına. Hastalarından biriyle bir sorunun mu var? Kocasını yanıtlamadı Aileen. Ertesi gün Baker'a telefon etti. Bana geçen hafta sözünü ettiğin rahibeyi başka birine yolladın mı diye sordu. Hayır, senin telefonunu bekliyordum. Ettim işte. Allah yardımcın olsun dedi Baker. Telefonu kapadığında avını tuzağa düşürmüş hain bir avcı gibi kıs kıs gülüyordu. Rahibe Nancy. Sekreterin karşısında tek bir söz söylemeden öyle dimdik heykel gibi oturuyor. Kocaman siyah evrak çantası dizlerine dayalı, saçları ve gözleri kahverengi olmasına karşın her şeyi gri hissini veren silik, renksiz bir kadın. Adını soran Irene cevap vermiyor. Randevu saati 15 dakika geciktiği halde şikayet etmiyor. Sanki bir put. İren, konuşma zorluğu çeken bir rahibe bekledikleri bildiği için bu rahibe Nancy olmalı diye düşünüyor. Üzerinde gri bir etek ceket var. İren'e dağılmamış bir duman hissi veren bu rahibenin beyaz başlığı ve siyah cübbesi yok. Geleneksel kıyafeti içinde çok daha gizemli olmaz mıydı? Rahibe karşısındaki kadında düş kırıklığı yarattığının farkında. Ömür boyu alışık o karşılıklı düş kırıklıklarına. Ama artık umurunda değil. Çok uzun süredir hiçbir şey umurunda değil. Buraya gelmesinin tek nedeni zaman kazanmak. Ona bir yıl daha süre tanıdılar. Kilise bir yıl boyunca psikiyatri seanslarının parasını ödeyecek. 4 yıldan beri ağzını açıp tek kelime söyleyemeyen ve bunalımını kronik hale getiren bir rahibeye kilise daha fazlasını yapamaz. Radomisi'nin tedavisi de netice vermezse rahibe Nancy evine yollanacak. İşte bu bir yıllık zamanı kullanabilmek için Nancy, Radomisi'nin seanslarına gidip gelmeye kararlı. Bir yıl sonra Allah kerim. Oysa yıllar boyu Nancy, kiliseyi yardıma muhtaç kulların sığınma yeri diye bellemişti. Demek değilmiş. Yine de kiliseden başka gidecek bir yeri yok. Arkadaşlarını, akrabalarını çoktan yitirdi. İnancını da. Bir tek Tanrı kaldı tutunabileceği. Zaten intihar etmemesinin tek nedeni de bu pamuk ipliğiyle bağlı olduğu Tanrısı. Onun verdiği canı kendi elleriyle alamıyor. İren'in telefonun üstündeki yeşil ışık yanıyor. Doktor Radomisi sizi bekliyor, girebilirsiniz diyor İren. Rahibe Nancy, bu Rus isimli kadını hep Rus suratlı düşündü nedense. New York'a çıraklık eğitimine yollandığında hasta bakıcılık yaptığı 3 yıl boyunca göçmenlerle çalıştı durdu. Rusların patates burunlu fizyolojilerini R harfine ağırlık veren kaba aksanlarını yakından tanıyor. Siyah çantasını toparlayıp kalkarken Radomisi'nin çenesinde baş rahibeninki gibi sakallar olabileceğini de düşünüyor hatta. Bütün baş rahibelerin çeneleri sakallıdır nedense. Nancy bu bunalımı yüzünden sakallı bir üst olma imkanını yitirdiğinin de bilincinde. Kapının dışında duruyor şimdi. Yıllardır din adamlarının telkinlerinin, İsa'ya yalvarmalarının, bir sürü doktorun ve tonlarca ilacın yapamadığını bu çenesi sakallı Rus kadını yapacak değil ya. Tokmağı çeviriyor rahibe ve büyük bir şaşkınlık geçiriyor. Masanın başında otururken bulacağını umduğu Radomisli, kapının hemen ardında onu karşılamaya gelmiş. Yok, bu kadın Radomisli olamaz. Bu kadın uzun boylu, ince, çok güzel, sarı saçları ve rengini tam çıkaramadığı gözleri olan biri. Üstüne hantal bir tayyör ya da beyaz önlük yerine yeşilli, mavili bir bluz ve açık yeşil bir etek giymiş. Sister Nancy, buyurun, ben Doktor Radomisli. Elini uzatıp rahibenin elini avucunun içinde sıkıca tutuyor. Biliyor musunuz, kiliseye mensup ilk hastam sizsiniz. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Şöyle geçin sister. Koltuk biraz rahatsızdır. İri yarı Amerikalılara göre yapılmış. Arkanıza şu yastığı koymama müsaade edin. Ne zamandır değiştirmeyi düşünüyorum ama hep ihmale uğruyor. Bu işlerde öyle tembelim ki. Sister Nancy şaşkınlık içinde oturuyor. Bu aksan Rus aksanı değil. Bu kadın bugüne kadar gördüğü hiç kimseye benzemiyor. İçinde bulunduğu oda bir doktor muayenehanesinden çok bir evin oturma odasını andırıyor. Sister Nancy, bana bunalımınıza neden olan olayları anlatır mısınız? Yanıt yok. Bana ne anlatmak istiyorsanız onu anlatın. Sessizlik. Sister, siz İskoçyalısınız. Dünyanın en güzel memleketlerinden biri. En iyisi doğduğunuz kenti anlatın. O meşhur göllerden birinin kenarında mı büyüdünüz? Rahibe ince dudakları birbirine kenetli, taş gibi öylece oturuyor ve yere bakıyor. Hayat işareti veren yegane uzvu elleri. Elleri hiç durmadan sanki avucunda tuttuğu bir topu yoğuruyor gibi sürekli hareket halinde. Aylin karşısında oturan, omuzları çökmüş, başı önüne eğik bu sessiz kütleye çaresizlik içinde bakıyor. Michel onu uyardı. Uyarmakla da kalmadı, rahibeden uzak durması için yalvardı adeta. Bunun Baker'ın bir tuzağı olduğunu, rahibenin umutsuz bir vaka teşkil ettiğini defalarca söyledi. Baker'ın oyununu görmek, onu kozundan kaçmamak fikri büsbütün tahrik etti Aylin'i. Bu hastayı ne pahasına olursa olsun almaya karar verdi. Michelle'in "çok pişman olacaksın, sakın yapma" demesine rağmen içinden bir ses "korkma, başaracaksın" dedi. Sister Nancy, biz birbirimize mecburuz. Bir yıl boyunca haftada 2 kere birer saat süreyle bu odada karşılıklı oturacağız. Siz manastıra girerken nasıl yemin ettiyseniz, ben de doktor olurken benzeri bir yemin ettim. Bana gelen veya gönderilen hastaları geri çevirmeye hakkım yok. Yalvarırım birbirimize yardımcı olalım. Sorularımı yanıtlamıyorsunuz ama ne olur başınızı kaldırıp yüzüme bakın. Ben şimdi önümdeki dosyadan size ait bir takım bilgileri okuyacağım. İtirazınız olursa belirtin. Rahibe bir an başını kaldırıp Aylin'le göz göze geliyor ve yine hemen başını öne eğip ellerine bakmaya başlıyor. Ama Aylin o bir anlık bakışta gözlerindeki çığlığı duydu bile. Sister Nancy 17 Eylül 42 yılında İskoçya'nın Dumbarton kentinde 14 çocuklu bir ailenin 5. çocuğu olarak doğdunuz. Adınız Mary. Rahibe şiddetle başını sallıyor. Anlıyor Aylin. O artık Sister Nancy. Ailesinin taktığı isimle çağrılmasına karşı. Aile içindeki kimliğiyle barışık olmayabilir mi? Aylin avını izleyen bir pars gibi tüm duyguları sivrilmiş, her jesti, her hareketi, her bakışı değerlendirmeye hazır okumaya devam ediyor. Aile varlıklı değil ama sefalet içinde de yüzmüyor. Fertler birbiriyle genelde uyumlu. Sağlıklı kardeş ilişkileriniz var. Sizin en sevgili kardeşiniz sizden 2 yıl sonra doğan ve kan kanserinden ölen erkek kardeşiniz Brian. Küçük kız kardeşinizin çocukken ölümü de çok sarsmış sizi. Rahibenin ellerinin çırpınışı durdu. Gözlerini hiç kaldırmıyor yerden. Sanki taş kesildi. Kan kanseri olmak üzere tüm kanser türlerine çok kurban vermişsiniz. 3 erkek, 2 kız kardeşiniz, anneniz, babanız hep kansere yenik düşmüş. Acaba bu kadın onlar gibi kanser olmadığı için kendini suçlu mu hissediyor? Ne olur yüzüme bakın Sister Nancy. Bir an başını kaldırıp tekrar eğiyor rahibe. Sizin 18 yaşında manastıra kapanmadan önce pek önemli olmayan bir gönül maceranız olmuş. Mahallenizden beraber büyüdüğünüz ağabeyinizin bir arkadaşı size aşık olmuş. O genç adamdan ayrıldıktan sonra manastıra kapanıyorsunuz. Rahibenin elleri yine o görünmez topu yoğurmaya başlıyor. Anneniz, kardeşleriniz, özellikle babanız şiddetle karşı çıkmışlar rahibe olmanıza. Onları dinlememişsiniz. 9 aylık bir eğitim döneminden sonra yemin ederek kiliseye girmişsiniz. Sonra uzun süren bir hasta bakıcılık devri. İşte hayatınızın özeti. Bu zor yolu seçmenize ne sebep oldu sister? Kız kardeşinizin çok acı çekerek ölmesi mi? O genç erkeğin sizi düş kırıklığına uğratması mı? Belki de size tecavüz etmeye kalktı. Ne dersiniz? Hiçbir şey bilmiyorsun diye düşünüyor rahibe. Benim hakkımdaki bir dosya dolusu bilgi gerçeklerin yanından bile geçmiyor. O genç adam bana değil ablama aşıktı. Kızıl kahve saçları dalga dalga omuzlarına dökülen, gözleri derin ve durgun göllere benzeyen ablam dururken, neden tozlu bir sincaba benzeyen beni sevsin ki? Onu sevdi. Bunu bir tek ben biliyordum. Biliyor ve kendime saklıyordum. Tıpkı ablamın gizli aşkında sakladığım gibi. Bir pembe dizi de oynar gibiydik. Ablam evli bir erkeği, Willie ablamı, ben de Willie'yi seviyordum. Ve ben hep susuyordum. O zaman bile susuyordum. Oysa yeminimi etmemiştim daha. Konuşmak manastırda olduğu gibi yasak değildi. Benden başka herkes konuşurdu. Ablam da, Willie de umutsuz aşklarını bana anlatıyorlardı. Ben sadece dinliyor ve susuyordum. İlaçlarınızı yazıyorum Sister Nancy diyor Aylin. Lütfen almayı ihmal etmeyin. Pembe hapları sabah kalkınca, diğerlerini gece yatarken alacaksınız. Sizi rahatlatır bunlar. Ben de alıyorum ara sıra, iyi geliyor. Rahibe bu beklemediği ilgiden oldukça şaşkın. Çarşambaya görüşmek üzere. Buraya otobüs durağı da çok yakındır. İren size tarif etsin. Rahibeyi sokak kapısında uğurlayan İren'in yeşil ışığı yanıyor yine. İren kapıyı kapatıp mutfağa yöneliyor. Bir bardağı cin, tonik, bol buz ve bir dilim limon koyup Aylin'in odasına geçiyor. Bana hemen Baker'ı bul. Bu kadın hakkında kesinlikle daha fazla bilgi sahibi olmalıyım. Cininden kocaman bir yudum alıyor. Telefon bağlanıyor. Baker, rahibe hakkında bana verdiğin bilgiler yeterli değil. Elimde ne varsa hepsi dosyada diyor Baker. Bana akrabalarının adres ve telefonları lazım. Tabii bağlı olduğu kilisenin de. Kendi hastanın işini kendi sekreterine gördür diyor Baker. Bu işin kolay olmayacağı konusunda ben seni uyarmıştım. Ha bir şey daha. Gözlerim üstünde Radomisli. Bu kez kendini iyi kolla. Hasta ile ofis dışı ilişki kurduğunu duyarsam şikayet dilekçemi işleme koyacağım, haberin olsun. Allah belanı versin Baker. Çat diye kapatıyor telefonu Aylin. İren'in yeşil ışığı yanıyor yine. İren kafasını uzatıyor kapıdan. Ben senden cin istedim, tonik değil. Şu bardağa doğru dürüst cin koy. Senin içeceğin fazla cin rahibenin dilini çözmez. Ukalalık dinleyecek durumda değilim İren. Bana bağırmak da rahibenin dilini çözmez. Cinimi getir, kükrüyor Aylin. Elinde cin sisesiyle giriyor İren. Bardağa biraz daha cin koyuyor. Bu rahibenin bağlı olduğu kurumu, hastaneleri ara. Bak bakalım New York'ta bir akrabası veya çocukluğunu bilen bir eşi dostu var mıymış? Şişeyi de masama bırak. İren cin şişesini bırakmadan çıkıyor. Sesini çıkartmıyor Aylin. Buzlu cinden büyük bir yudum daha alıyor. Baker'ı elinden gelse parçalayacak, dövecek, hakaret edecek. Adamın mesleki kıskançlığı had safhaya ulaştı. Aileni tedirgin etmek için elinden geleni yapıyor. Kendi hastaları başarı gösteremedikçe ailenin tedavi yöntemleriyle uğraşıyor. Ama böylece hasmını büsbütün tahrik ettiğinin farkında değil. Aylin önündeki dosyayı tekrar dikkatle okumaya başlıyor. Rahibe ile ilgili notlarını ilave ediyor. Kaseti çalıp konuşmaları dinliyor. Bir monolog. Kadının sesini duymayı bile başaramadı. Ama pes etmeyecek. Bir süredir Joe'ya haksızlık ettiğinin farkında. Çocukların terbiyesizliklerinin faturasını nedense bu konuda hiç suçu olmayan kocasına çıkarmaya başladı. Valerie'nin onu sevmediğini başından beri biliyor ama buna hiç aldırmıyordu. Hatta yaptığı münasebetsizlikleri babası da çok düşkün bir kız evladın kıskançlığına verip anlayışla karşılıyordu. Ama geçen Noel'den beri kız giderek daha çok sinirine dokunuyor Aylin'in. Her işlerine burnunu sokuyor. İşi gücü, kocası, evi barkı olan bir kadının ayaklarına dolanmasına kızıyor Aylin. Son olarak Aylin'in kent dışında almak istediği eve taktı. Babası New York'a o kadar uzak bir evde oturamazmış. İşte bu aralarında yüksele duran tansiyon geçen hafta sonu birdenbire patlayıveriyor ve Aylin'in Valerie'ye tepkisi yanlış hedefi vuruyor. Valerie'nin resim sanatı ve kocasının resimleri üstüne yaptığı sıkıcı monoloğun sonunda ''Ben ne kadar bahçıvansam Daryl da o kadar ressam'' deyiveriyor Aylin. Ailenin bahçıvanlığı tüm ailenin alay konusu. Doğayı çok sevdiği için eve sürekli saksı içinde bitkiler taşıyan Aylin'in bitkilerinin tüm çabalara rağmen 2 haftadan fazla yaşayamadığını hepsi biliyor. Sanırım yanılıyorsun Aylin diyor Joe. Çünkü Daryl hayatını resimlerini satarak kazanıyor. Hayır, kazanmıyor çünkü Daryl resimlerini satamıyor. Valerie'nin bakışlarındaki derin nefret büsbütün azdırıyor Aylin'i. Daryl'a haksızlık ediyorsun Aylin. Joe'nun sesi buz gibi. Psikolojide gerçeklerle yüzleşmek bir tedavi yöntemidir. Birçok sorunu çözer. Daryl bu işi para için değil, sevdiği için, tatmin olmak için yapıyor. Başarısız tatmin olunmaz. Bizimle niye uğraşıyorsun Aylin diyor Daryl. Sizinle uğraşmıyorum ama senin karının burnunun sürekli kocamla bana ait olan meselelerin içinde olmasına kızıyorum. Joe iki ateş arasında kalmış gibi bunalıyor. Aylin Joe'yu ve Daryl'ı kırdığı için pişman ve ezik. Ama Valerie'nin de canını acıtmış olduğu için gizli bir sevinç duyuyor. Aslında uzun zamandır kendini tanıyamıyor Aylin. Karıncayı incitmekten korkan kadını bir şımarık kız cadılaştırdı adeta. Bunu Michelle ilk fırsatla onunla konuşacak. Bir büyük yudum cin daha içiyor ve o an içeri girip kendine kötü kötü bakan Irene, bazıları tepkisini ertelemek için içinden ona 20'ye kadar sayar. Ben 10 yudum cin içiyorum, sayı saymaktan hem daha keyifli hem de daha etkili oluyor diyor. Rahibe arkasında Aylin'in eliyle yerleştirdiği yastık, kocaman siyah çanta bacaklarına dayalı taş gibi oturuyor yine. Çıt yok. Aylin anlatıyor, o dinliyor. Belki de dinlemiyor. Bugün gözlerini yerden kaldırmamaya iyice kararlı, geçen seferden daha az bir iletişim içindeler. Sister Nancy, sizden 2 yaş küçük kardeşiniz 11 yaşında ölmüş. Hastalığı süresince yanından hiç ayrılmamışsınız. Bu sizi çok etkilemiş olmalı. Belki de rahibe olup hastalara bakma fikri o günlerde yerleşti size, öyle mi? Nancy'nin elleri yine o görünmez topunu yoğurmaya başlıyor. Anneniz ölen kızına çok düşkünmüş. Sizinle arası nasıldı acaba? Bu ölüm ikinizi yaklaştırmış olmalı. Ne olur yüzüme bakın sister. Gözlerinizi görmeme müsaade edin. Nancy kaldırır gibi yaptığı başını hemen tekrar eğiyor. Gözlerimi görmene müsaade etmeyeceğim. Ben duygularımı 40 yıldır saklıyorum Radomisli. Sana mı açacağım şimdi? Ölüm annemle beni yaklaştırmış. Bizi hiçbir şey yaklaştırmadı. Ben onun en sönük, en silik kızıydım. Ne saçlarım kızıldı, ne gözlerim yeşildi, ne de boyum uzundu. Bir sürü genç kızın ve genç erkeğin arasına sıkışmış gibi bir kahverengi tahta kurusuydum. Sarı saçlı güzel kardeşim ölürken benim yüzümde ergenlik sivilceleri çıkmaya başlamıştı. Annemin "Niye o?" diye soran bakışlarını ömür boyu unutamam. Kardeşim çok uzun, çok acılı bir ölümle ölüyordu. Her gün bir mum gibi eriyerek. Onun yerine seve seve giderdim bu dünyadan. Annem de isterdi bunu, eminim. Belki bir tek Johnny üzülürdü benim ölümüme. Ben onun küçük sincabıydım. Ama Tanrı seçimi bizlere bırakmıyor. Kız kardeşimi aldı, sivilcelerim ve şekle girmeyen saçlarımla ben kaldım. Üstelik Johnny'nin de gidişini görmek için. Kanser insanı bağırta çağırta alır. Ama sen bunu nereden bileceksin ki? Ailenin elleri terlemeye başladı. Bu kadın bir duvar. En ufak bir aralık bırakmıyor ışık sızması için. Ah Michelle, niye dinlemedim seni? Sister Nancy, sevdiklerimizin acı içinde ölümleri ruhlarımızı çok derinden yaraladı. Yıllar sonra bile çıkabilir bu tepkiler. Siz çok kurban vermişsiniz kansere. Kim bilir ne çok acı çektiniz. Benim de annem kanserden öldü. Çok gençtim. Onun acısını dindirmemek ve onu kurtaramamak benim bütün hayatımı etkiledi, inanın. Belki de bu yüzden doktor olmak istedim. Nancy bir an başını kaldırıp Aileen'e bakıyor. Bir dostluk pırıltısı görür gibi oluyor Aileen. İlaçlarınızı yazıyorum. Almayı sakın ihmal etmeyin. Pazartesi buluşuruz. Sister Nancy, belki yavaş yavaş ama kesinlikle sizi kemiren kurdu bulup yok edeceğim. Seni de öyle Baker. Sen benim itici gücümsün. Bu kadını bana, beni mahvetmek için yolladın. Ama sonunda kim kazanacak? Bekle, gör. Irene, sevgili fedakar, becerikli Irene yine başardı. Rahibenin çocukluğunu bilen birini buldu. Bronx'ta oturuyormuş. Yol parasını ödeyecekler. Salı günü saat 2'de muayenehanede olacak. Rahibenin çarşamba seansından önce Aileen elinde çok önemli bir anahtar tutuyor olabilir. O kadar coşku içindeler ki bir şişe şampanyayı buzlukta soğutup patlatıyorlar. Irene hasta koltuğuna oturmuş, rahibenin elleriyle oynarken taklidini yapmaya başlıyor. Onları gören olsa. Kahkahayı patlatıyor Aileen. Onları Baker görse acaba ne düşünür? Kapının zili çalıyor. Aileen ile Irene donup kalıyorlar. Irene şampanya şişesini ve kadehleriyle mutfağa koştururken Aileen radyoyu kapatıyor. Elleriyle üstünü başını ve saçlarını düzeltiyor. Hani randevum yoktu? Kim olabilir bu? Randevumuz yok. Kim acaba? Irene kapıyı açıyor. Karşısında emektar postacı Steve. Amma gürültü yapıyorsunuz. Parti mi var? Aileen yaşlı adamı kolundan tutup içeri çekiyor. Irene bir bardak daha getir. Partiye misafir geldi. Yaşlı kadın koyu mavi gözleri, beyazlaşmış saçlarıyla uslu uslu oturuyor Aileen'in karşısında. Aileen kulak kesilmiş, her kelimeyi değerlendirerek dinliyor. Kadının ağır bir İskoç aksanı var. Anlayamadığı bazı şeyleri iki kere tekrar ettiriyor Aileen. McKinlop'ların, Dumbarton'un kenar mahallelerinde yaşayan herhangi bir İskoç ailesinden hiçbir farkları yokmuş. Herkes gibi onların da az paraları ve çok çocukları varmış. Birbirlerine bağlı, katolik, geleneksel bir aileymişler işte. Babaları elbette çok içiyormuş. Kim içmiyormuş ki? Üstelik adamcağız ömür boyunca çocuklarının teker teker ölümünü görmüş. Mary hiçbir fiziki özelliği olmayan, çalışkan, akıllı bir kızmış. Elleri çok marifetliymiş.